Doğumunun 200. yıl dönümünde Robert Schumann. Hazırlayıp sunan Ahmet Soysal.
...1830'da... Schumann bir konserde o zamanın en büyük keman virtüözü Paganini'yi dinliyor. Ve denilir ki bu konserin etkisiyle müziği artık kesin olarak seçiyor. Edebiyat kariyerinden vazgeçiyor. Hemen de zaten o yıl besteleri başlıyor. İşte Abegg varyasyonları Opus 1, Kelebekler, Papillon, Kelebekler Opus 2, o da önemli bir eserdir. Tokata gibi piyano eserleri. Bunlar ilk eserleri, hep piyano eserleri Schumann'ın. Hayatında önemli bir olay oluyor 1831'de. Leipzig'e dönüyor. Ve o zamanın büyük bir pedagogu var. Hayatında ilk başta olumlu, sonra çok olumsuz bir rol oynayacak olan Wieck ortaya çıkıyor. O da rate bir sanatçı aslında. Büyük müzisyen olmak istemiş, olamamış. Büyük piyanist de olamamış ama büyük bir pedagog olmuş. Büyük bir pedagog olmuş ve küçük kızı Clara, daha küçücük bir çocuk o zamanlar, herkesi hayran bırakıyor piyano yorumlarıyla. Babası biraz onu neredeyse kobay olarak, onun da böyle işte yumuşak ve çok zeki olan o tabiatından yararlanarak onu bir kobay olarak kendi pedagoji, işte eğitim anlayışının başarılı bir örneği olarak yarattığı birisi. Bu arada Schumann Wieck'in yanına gidiyor. Çünkü Schumann piyanist kariyeri yapmak istiyor aynı zamanda bestecilikle birlikte. Çünkü artık 19. asırda gitgide artan bir şekilde bir burjuvazinin de gelişmesiyle artık besteciler böyle sarayların hizmetinde, işte prenslerin hizmetinde olmaktan çıkıp kendi kendilerine, kendi çabalarıyla, kendi girişimleriyle, ticari girişimleriyle ve para kazanma peşindeler. Yani işte müzik bastırarak, müzik yorumlayarak ve orkestra yöneterek. Ve tabii ki Schumann da Wieck'in öğrencisi oluyor ve işte piyanodan para kazanmak istiyor piyanist olarak. Çok da yetenekli tabii Schumann. Ama sorunlar oluyor. Aşırı çalışmaktan dolayı elini sakatlıyor. Parmağını sakatlıyor. Bu bayağı bir önemli bir olay Schumann'ın hayatında. Onun üstünde de biraz durmamız gerekecek. Parmağını sakatlıyor. Aşırı çalışmaktan. Aşırı çalışmaktan parmağını sakatlıyor Schumann. Ve piyano kariyerinden vazgeçiyor. Vazgeçmek zorunda kalıyor. Büyük bir aslında bunalım geçiriyor. Bu 1832-1833 yılları arası oluyor. Büyük bir bunalım. Yani elinden geleni yapıyor aslında. Yani deyim yerindeyse parmağını iyileştirmek için bütün doktorlar evin bir eczane olmuş oluyor. Doktorlar çağrılıyor işte. Falan. Ama hiç bir şey olmuyor. Hatta eli bir ara felç oluyor. Yani. Sonra parmağı çalışmaz durumda, o sakatlanan parmak kalıyor. Böylece de kariyeri bitiyor diyelim. Bu arada tabii şeyin kariyeri, Clara'nın kariyeri, o genç çocuk, o daha küçücük çocuk olan Clara'nın kariyeri de yeni yeni başlıyor ve artık gitgide ünlü bir piyanist oluyor ve çağının en ünlü piyanistlerinden biri, hatta en iyi 2-3 piyanistinden biri olacak Clara Schumann. Da o zaman çocuk ve bu çocukla işte Wieck'in öğrencisiyken hala Schumann ve oyunlar oynuyorlar. İşte ona masallar anlatıyor, ona hikayeler anlatıyor. İşte onu korkutmak için işte masallar anlatıyor. Bir ikizi olduğunu söylüyor mesela filan böyle şeyler. Yanında bir her an kendini öldürmeye hazır birisi olarak bir yanında bir tabanca taşıdığını söylüyor çocuğa. Çocukla böyle geziyorlar, oynuyorlar. Bu küçük çocuk sonunda tabii sonradan herkesin bildiği gibi Schumann'ın büyük aşkı olacak. Ama daha o zamanlar böyle bir şey yok. Büyük bir girişim, yine para kazanmak için, yine işte normal bir hayat sürebilmek için büyük bir girişimde bulunuyor Schumann. Yazıya yeteneği olduğunu biliyoruz. Leipzig'teki besteciler, sanatçıların gittiği bir kafe var. Kafe Baum diye bir yer. Orada buluşmalarla, işte görüşmelerle, Wieck'in de, yani hocası, Clara'nın da babası Wieck'in de dostluğuyla bir müzik dergisi çıkarmaya karar veriyor. Neue Zeitschrift für Musik diye, işte yeni müzik gazetesi diyebiliriz buna. Leipzig, bunu kuruyorlar bu arkadaşlar. Ve o zamanlar bir tek benzeri bir dergi var. O da Paris'te Gazet Müzikal, Berlioz ve Liszt'in yazdığı dergi. Onun bir benzerini bunlar çıkarmaya çalışıyor. Burada değişik bir Schumann karşımıza çıkıyor. Hani o melankolik dediğimiz Schumann'dan farklı bir Schumann. Yani kendisini melankolik olarak tanımlayan, işte romantik kitaplar okuyan Schumann'dan biraz farklı, aşırı saldırgan bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Bütün müzik kurumlarına, müzik otoritelerine saldıran bir dergi çıkarıyorlar. Ve kısa sürede bu dergi aslında sükse yapıyor ve para da kazandırıyor Schumann'a. Wieck de katılıyor bu dergiye. Wieck biraz hani bir o zamanki bir karikatürde galiba onun generalleri gibi gösterilmiş. O Clara'nın babası. Mendelssohn katılıyor. Hatta Wagner de yazı yolluyor. Böyle değişik kişilerin ve sonradan çok ünlü, bazıları da zaten o zamandan beri o zaman ünlenmiş bestecilerin, müzik adamlarının katıldığı bir dergi oluşuyor. Buna bir şey buluyor. David dostlarının topluluğu gibi bir başlık veriyor. David's Bündler, Bündler diyor Schumann. Ve bu hayali bir bu tarikat diyebiliriz buna. Bu tarikatın içinde hem gerçek isimler var, işte Schumann, Mendelssohn, hem de takma isimler. Demin ilk programda karşımıza çıkan, Karnaval Partisi'nde karşımıza çıkan Özebius var. Floresta'n var, yazarlar var. Bunların ara bulucusu olarak belki hatırlatmakta yarar var. Özebius melankolik, düşünceli kişilik, hayali ama. Floresta'n işte saldırgan. Bunların da ara bulucusu Raro. Bunlar üçü de Schumann aslında. Üçü de Schumann. Bu adlarla yazıyor. Sonra Serpentinus var, Juvenalis var. Ondan sonra Estrella var, Zilya var. Bir sürü takma at var. Bu David'in dostları derneğinde ya da tarikatında. Ama eski besteciler de var. Beethoven var, Mozart var, Bach var mesela. Ondan sonra gerçek ve o zaman işte çağdaş bestecileri de var. İşte Berlioz var, Chopin var. Böyle bir hayali gerçek karışımı bir grup bu derginin arkasında bulunuyor. Mesela Wagner'in Mendelssohn'un o takma adı Meritis. Meritis adıyla yazıyor. Bazılarını takma adları, bazıları kendi adları. Böyle bir grup kuruluyor. Şimdi o dönemden bir piyano eserini dinleyeceğiz. Onun bir bölümünü. Düzeltmeleri çok uzun sürdüğü için ikinci piyano sonatı olarak bilinen sol minör piyano sonatından dördüncü bölümü dinleyeceğiz. Presto prestissimo quasi cadenza, Marta Argerich'ten. Thank you. İkinci sonattan bölüm dinledik. Dördüncü bölüm. Acayip hızlı bir eserdir bu. Kısaca biraz bahsedelim isterseniz. Sol minör sonat. Tempileri işte çok aşırı bir hızdadır. Hatta her gelişmenin içinde daha da hızlanıyor. Şöyle zaten notlar var. Mümkün olduğu kadar hızlı, daha hızlı, daha da hızlı gibi notlar düşmüş Schumann yorumcu için. Bir tek andantino'da kısa bir duruş var. Sonra işte dinlediğimiz finalde acayip hız yeniden devreye giriyor. Şimdi tabii demin bahsettiğimiz o elindeki, parmağındaki sakatlık böyle bu eseri kendisini çalmasını engelliyordu. Böyle bu kadar hızlı bir eseri kendisini çalmasını engelliyordu. Schumann'ın. Birazcık o döneme dönecek olursak, bir önceki işte o elini sakatladığı döneme, sonradan ve hayatının sonunda karşımıza çıkacak bir durumun ön belirtileri ilk defa ortaya çıkıyor. Bunun üstünde çok durulmuştur. O elini işte 32'de sakatlıyor, 1832 ilkbaharda, ama 33 sonbaharına kadar işte iyileştirmeye çalışıyor. Beceremiyor, olmuyor. Eli hatta işte bir ara felç oluyor demiştik. Ondan sonra ne oluyor? Büyük bir bunalım geçiriyor. Aşırı bir bunalım. Yani sonbahar 33'te fobiler başlıyor. Ateşler başlıyor. Ondan sonra yani bayağı bir hasta oluyor. Gitgide ya aşırı coşku ya aşırı bir çöküş hali yaşıyor. Almanya'da kolera oluyor o zaman. Çok korkuyor. Aşırı bir korku duyuyor koleradan. Hatta Almanya'yı terk etmek istiyor. Gitmek istiyor. Annesi bile onu yatıştırmak için bir mektup yazıyor. Annesi şey diyor. Bu kolera korkunu yenmeye çalış diyor. Çünkü bu korkunun kendisi senin için bir tehlike olabilir diyor. Bu arada kardeşi Julius ölüyor. Sonra kardeşinin karısı Rosalie ölüyor. Bunları çok seviyordu. Öyle bir duruma geliyor ki aslında 17 Ekim'de bir not var. 17 Ekim'de delirdiğini düşünmüş. Hatta pencereden atlamaya çalışıyor. Bütün bu olaylar hayatının son döneminde karşımıza tekrar çıkacak. Yani o Schumann'ın deliliği diye nitelendirilen olayın ilk belirtileri bunlar. İlk belirtileri ve aslında hayatı boyunca da bunları sanki hep sezip hep bunlardan korunmaya çalışmış. Nasıl korunmaya çalışmış? Sakin bir burjuva hayatı, aile yaşamı, çocuklarla falan, daha sonra göreceğiz. Hep korunmaya çalışmış, bir yere kadar korunmaya çalışmış. Bir yerden sonra artık korunamamış olduğunu görüyoruz. Şimdi Schumann'ın yine bir piyano parçasını dinleyeceğiz. Ama bu daha sonra yazdığı bir piyano eseri. Yani o 1830 ve 1840 yılları arası yazdığı o piyano eserleri arasında yer almayan Waldseen'in orman sahnelerinden Opus 82 onun 7. bölümünü dinleyeceğiz. Kahin Kuş diye işte çevirebiliriz. Reggiano'li çalıyor. Thank you.
Doğumunun 200. yıl dönümünde Robert Schumann. Hazırlayıp sunan Ahmet Soysal.